Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 25. Ayrım. Babam kıpırdanıp duruyordu yatağında. Yanına gidip üzerine eğildim konuşmak için. Çünkü aldığı antibiyotiklerin etkisiyle az duymaya başlamıştı. Bir şey mi istedin canım? Pencere kapalı mı? Çok sıcak geldi de. Pencere açık. Kapıyı da açıp cereyan yaptırayım dedim. Annen nerede? Eve kadar gitti temiz çamaşır getirmeye. Maço, annenle seni çok yordum. Diyorum ki hastaneden çıktıktan sonra üçümüz güzel bir tatil yapalım. Bodrum'a gidelim. Ne dersin? Gidelim de plan yapmayalım babacığım. Ne zaman plan yapsak bir mani çıkıyor. Hatırlıyor musun? Yıllar önce üçümüz İtalya'ya gidecektik. Sen muhteşem bir seyahat planı yapmıştın. Sonra 27 Mayıs oldu, gidemedikti. Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştı. Seyahate gideceğiz diye Fenerbahçe'deki evi de tutmamıştık o yaz. Resmen açıkta kalmıştık. Sen de annemle beni yaz ortasında Büyükada'ya yollamıştın denize girelim diye. Ben ne yaptım? Gittim orada Mehmet'i buldum. Ne uğursuz bir yazmış baba. Kısmet öyleymiş Maço. Uğursuz deme. O evlilikten Mete'mizle Ali'miz doğdu. Yine doğsalardı da bir başka babadan doğsalardı keşke dedim. Kader neyse o oluyor dedi babam. Hayatın akışını değiştiremiyoruz. Ben de istemez miydim bu kadar çalışmaya biraz da para kazanmış olayım. Annenle sana daha rahat bir hayat temin edebileyim. Ama olamadı işte. Bugün sıkıntıdaysam bu benim hatamdır. Olur mu hiç? Mehmet'i seçmek benim hatamdı. Olaya şöyle de bakabiliriz. Benim yeterli param olsaydı o yıl hem seyahate çıkar hem de Fenerbahçe'deki yazlığı kiralardık. O zaman Büyükada'ya gitmez, Mehmet'le tanışmazdın. Senin bu memlekette zengin olmana imkan yoktu, biliyorsun bunu baba dedim. Ben küçükken sana Almanya'dan ve Macaristan'dan iş teklifleri gelmişti. Keşke kabul etseydin. Avrupalılar kıymetini bilirlerdi en azından. Kıymetimi sevdiklerimin bilmesi bana yetiyor dedi babam. Tek üzüntüm sana ve annene daha müreffeh bir yaşam temin edememiş olmam. Sen hayatına yeniden başlasaydın yine aynı şeyleri yapardın baba dedim. Cevap vermedi. Devlet Su İşleri Reisliği, İller Bankası Umum Müdür Yardımcılığı, Yapı Kredi Bankası İdare Meclisi üyeliği yapmak, son olarak da İstanbul'un imar planında söz sahibi olmak gibi rüşvete en açık mevkilerde çalışmış babamın bir hafta sonu karısını koluna takıp Boğaz lokantalarının birine yemeğe götürmeye bütçesi yetişmiyorsa buna sebep rüşvetin reisini duymaya tahammülü olmamasıydı. Orta Doğu değerlerinin hüküm sürdüğü, kendi karakter yapısına ters düşen bir ülkeye doğmuştu babam. Doğruydu söylediği, kaderin karşısında yapacak hiçbir şey yoktu. Beni zengin olup olmaman hiç ilgilendirmedi baba. Parayla hiç aram olmadı. Benim hatam Mehmet'le evlenmekti. Senin hatan da bana hayır dememek. Hasta yatağında yatan babama böyle ağır bir suçlama nasıl kaçtı ağzımdan ben de bilmiyorum. Ne dediğimi duyduğum anda dehşete düştüm ve sözümü geri almaya çalıştım. Oysa babam sandığım gibi gücenmemişti bana. Seni istemeye geldikleri zaman sabahlara kadar düşünmüştüm Maço dedi babam. Annenle de uzun uzadıya konuşmuştuk. Her ikimizin de gönlü el vermiyordu bu evliliğe ama açıkçası kızım senden korktuk. Neyimden korktunuz? Yasaklamalara karşı nasıl tepkiliydin hatırlasana. Aslında biraz törpülenmiş olsan da şimdi bile öylesin. Sana hayır dersek bizi dinlemeyeceğinden çekindik. Tek evladımızla bir çıkmaza girmek istemedik. Ayrıca ailesi çok varlıklıydı. Senin o taraklarda hiç bezin yoktu hani? Benim yoktu ama ben kendi dünya görüşüm yüzünden Annene istediği hayatı yaşatamamıştım. Senin de kısmetini tepmek istemedim açıkçası. Ah babacığım, varlıklı olan Mehmet değil, ailesiydi. Ona verecekleri parayı davranışlarına göre ayarlıyorlardı. Benim gibi iyi bir kızla evlenirse ve onların istedikleri gibi yaşarsak, akıtmak, oğulları beğenmedikleri biriyle birlikteyse musluğu kısmak gibi. Bunu bilemezdim. Üstelik sen tahkikat istemiyorum diye tutturmuştun. Hatırladın mı? Doğrusu şu ki ailesi sana çok iyi davranıyordu. Allah selamet versin. Anneannen de etkilediydi bizi. Ben zengin olmayı da fakir olmayı da bilirim oğlum. Zengin olmak daha iyidir. Kızın kısmetine mani olmayın dediydi. Sen de istiyordun ki alıp getirmişsin karşıma oğlanı. İkna etmişsin yurt dışında birlikte tahsil yapmaya. Ben o yıllarda seni yurt dışında okutacak imkana sahip değildim. Borçlarım vardı. Sırf bizim içimize sinmiyor diye senin istikbaline mani olmak istemedikti annenle. Şu 1960 yılı bize o yılı yaşarken çok hayırlı gözükmüştü. 27 Mayıs olmuş, kendime sabık başbakan dedirtmeyeceğim diyen Menderes'i indirmişler. Ben Mehmet'le tanışmışım, birlikte Londra'da üniversite okumaya karar vermişiz. Anneannem zengin koca buldum diye keyfinden dört köşe olmuş. Annem hariciyeciyle evlenmiyorum diye biraz buruk, o başka. Sonra felek çarkını birden tersine döndürüverdi. O korkunç idamlar, olmaması gereken bir evlilik, sonuçları hiçbirimiz tahmin edememişiz. Meğer ne uğursuz bir yılmış 1960. Kabahati yıllarda değil bizlerde ara Maço dedi babam. Yorulmuştu. O gözlerini yumunca ben de her zamanki yerime divana yürüdüm. Yüzüm duvara dönük, kıvrılık yattım. İlk darbe. Sokak yürüyüşüne katılmamın haftası mıydı, 10 gün sonrası mı hatırlamıyorum. Sabah güneşi odamızı çoktan aydınlatmıştı ama ben ve İffet hala derin uykudaydık kapımıza vurulduğunda. Ben rüya gördüğümü zannettim, tınmadım. Kapıdaki tık tıklar kesilmeyince doğruldum yatağımda. İffet ise yastıktan kafasını kaldırmış, şaşkın şaşkın bakıyordu. Aynı anda fırladık kapıyı açmaya. Üzerinde gecelikle o sabah kimya sınavı olan kızlardan biriydi. Erken kalkmıştı çalışmak için. İhtilal oldu, ihtilal oldu diye bağırdı. Ne ihtilali? Radyonuzu açın, radyonuzu dedi ve koşarak başka kapıları vurmaya gitti. İffet'le benim radyomuz yoktu ki açalım. Terliklerimizi giymeyi unutup radyosu olan Mine Ata Fırat'ın odasına koştuk. Kızı uyandırdık, radyoyu açar açmaz tok bir ses doldurdu odayı. NATO'ya bağlıyız, SENTO'ya bağlıyız. Biraz daha bekledik ve anladık silahlı kuvvetlerin ülke yönetimine el koyduğunu. Önce birbirimizi öpüp kutladık, sonra ben Suna Kili'nin odasının bulunduğu Goldhall'e doğru koşmaya başladım. Biz öğrencilerin, öğretmenlerin yatak odalarının bulunduğu Goldhall'e girmesi yasaktı ama kim dinler? Koridorun başına gelince durdum. Suna Kili'nin hangi odada kaldığını bilmiyordum. Birden kapılardan biri açıldı ve fizik hocası sevimsiz Somerson, "Sen burada ne arıyorsun bu saatte?" diye sordu. "Doktor Kili'nin odasını arıyorum." "Neden?" "Çok önemli bir haber vereceğim." Eliyle gösterdi odayı. İçeri girip kapısını kapattı. Suna Kili'nin odasına koştum. Kapısını tıklattım. Az sonra açtı. Saçlarına bigudiler sarmıştı. "Aa, sen ne yapıyorsun burada Ayşe?" diye sordu telaşla. "İhtilal oldu hocam," dedim sesim heyecandan boğularak. "Radyonuzu açın hemen." "İçeri gel," dedi. Girdim. Manzaraya karşı küçük ama çok hoş bir odası vardı. Çalışma masasının üzerindeki radyoyu açtı. Radyo aynı haberleri sürekli tekrar ettiği için uzun beklemedik. Sonradan Alpaslan Türkeş'e ait olduğunu öğreneceğimiz o tok ses silahlı kuvvetlerin memleket idaresine el koyduğunu söylüyordu. Hocamın yüzündeki derin endişeyi görünce sevinmediniz mi diye sordum. İhtilaller iyi şeyler değildir ama böyle de gidemezdi dedi. Uzun beyaz geceliği kafasında bigudeleriyle öyle komik bir hali vardı ki ne söylese ciddiye alınamazdı o kıyafetiyle. Şaşkınlığından çabuk sıyrıldı. Seni burada görmesinler, hadi yatakhanene dön dedi. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Bugün ders yapacak mıyız hocam diye sordum. Bugün sohbet ederiz dedi. Koridorda adeta uçarak odama dönerken yol üzerindeki bütün kapıları ihtilal oldu diye bağırarak tıklattım. İçim içime sığmıyordu. Aklıma bu işe sevinmeyecek birilerinin olabileceği ihtimali hiç gelmiyordu. Gazetecileri en ufak bir eleştiri yazısında içeri tıkan, 141 ve 142. maddelerde yaptığı değişikliklerle şiddete bulaşmayan sol görüşlü insanları örgütlenme ve propaganda suçlarından cezaevlerinde süründüren, muhalefetin seçimlerde tek yayın organı olan radyoda konuşmasını engelleyen ve demokrasiyle yakından uzaktan ilgisi olmayan tahkikat komisyonunu kuran bir partinin gidişine kim sevinmezdi ki? Ama Ankaralı birkaç arkadaşın dışında kızlara fazla bir şey ifade etmemişti ihtilal. Bense bu konuda saatlerce konuşmak için ölüyordum. Ankara'daki babama da ulaşmak istiyordum ama bu mümkün değildi. Hafta sonunu bekleyecektim. Hafta sonunda babama telefon etmek için amcamın evine gidecektim ve ona diyecektim ki, ne diyecektim amcama? Demokrat Parti'nin her yaptığı işi göklere çıkaran Demokrat Parti hayranı amcam kim bilir ne kadar üzgündü şimdi. Babam ona, abi madem bu kadar çok beğeniyorsun faaliyetlerini, git yazıl bari bu partiye der dururdu. İyi ki yazılmamış. Yoksa şimdi başı dertte olacaktı diye düşündüm. Tuhaf bir ülkeydi benim memleketim. Birilerinin başı mutlaka dertte oluyordu. Memleketin tüm insanlarının dertsiz tasasız yaşayabilecekleri bir günün güneşi henüz doğmamıştı bu topraklarda. Kaderi kimin kalemi çizer alnımıza? Şanslıydım. Benim ailemden ne kimse asıldı, ne de hapiste yattı 27 Mayıs darbesinde. Tek ayrı düştüğüm Necdet dayımdı. Demokrat Partisi mebusu olan annemin baba tarafından kuzeni Necdet dayım. 27 Mayıs'ta Cenevre'deydi. Darbeyi duyunca yurda dönmemişti. Çok iyi bir hukukçu olduğu için önce İsviçre'de bir hukuk bürosunda iş buldu, sonra Nijerya'ya geçti ve yıllarca Afrika'da kaldı. Onu uzun yıllar göremedim. Tekrar buluştuğumuzda o yaşlıydı, ben orta yaşın eşiğindeydim. Sanırım 27 Mayıs'ın kişisel açıdan hayatımdaki en olumsuz yanı, uzun yıllarımı bir sevgili dayıdan mahrum yaşamak oldu. Bir de keyif kaçıran ufak tefek olumsuzluklar yaratmıştı ki şimdi düşündüğümde gülüyorum. Efendim, 27 Mayıs yüzünden kraliçe olamamıştım. Yok yok, İran tahtına değil, Robert Kolej'in geleneksel spor günü Field Day'in tahtına. Generaller her türlü toplantıyı yasakladıkları için o sene Field Day etkinlikleri de yasaklanmıştı haliyle. Field Day her sene okullar kapanmadan Robert Kolej'in geniş bahçesinde yapılan spor oyunları günüydü. Daha önce gerçekleştirilen müsabakalarda en iyi performansı gösteren sporcu kral seçilir, kız tarafından da bir kraliçe seçerdi. İkinci ve üçüncüler de prens olur, prenseslerini seçerlerdi. Kral ve prensler çoğu kez kız arkadaşlarını seçerlerdi ama bazen de seçim gönül işleri gözetilmeksizin yapılırdı. 1960 baharında o ülke kralın flörtü olmadığım halde beni kraliçe seçmiş olması gibi. Seçildiğim haberi gelir gelmez anneannemle pazarlığa oturmuştum. Çünkü taç giyen 6 kişi aynı gece başka arkadaşlarıyla birlikte Hilton Roof'ta müzik dinlemeye gidiyorlardı. Bu Hilton Oteli'nin açıldığı 1955 yılından beri bir gelenek haline gelmişti. Benim o geceye katılabilmem için evde hemen mücadeleye başlamam ve tüm kozlarımı kullanmam gerekiyordu. Annen de prenses olmuştu kolejde okurken ama Hilton'a filan gitmemişti demişti anneannem. O zaman Hilton yoktu. Park Otel vardı, Pera Palace vardı. Gece gezmek yoktu ama. Annemin seçilmesinden bu yana 25 yıl geçti anneanne. Bazı adetler hiç değişmez. O zaman annemi de görücü usulü evlendirseydiniz babamın sadece resmini göstererek, tıpkı senin yaptığın gibi. Bu anlamsız konuşma uzun sürmüştü. Ben sonunda bin bir rica ve minnetle anneannemi ikna etmiştim ama o gece yanına dayımla yengemi katıp Ruf'ta bir başka masaya çörekleneceğini ve bütün gece beni dikizleyeceğini adım gibi biliyordum. Neticede boşuna dil dökmüşüm. Çünkü Field Day iptal edildi. Annemin öğrencilik yıllarında prenses olarak kurulduğu tahta ben hiç oturamadım. Buna üzülüp üzülmediğimi hatırlayamıyorum ama o yıl kraliçe olamadığıma değil, babamın çok istediği ve planladığı yolculuğu yapamadığımıza yanarım hala. O yolculuğa çıkabilseydik, belki kader çizgim başka yöne doğru akardı. Belki aynı yazgıyı yine yaşardım ama hiç olmazsa biricik babamla anısını hiç unutmayacağım bir yolculuğum olurdu. Kader mi alnımıza yazılıyor, yoksa biz mi batırıyoruz kalemimizi mürekkebe? İnanın bu yaşımda hala bilmiyorum. Gelin olayların akışına bakıp birlikte karar verelim. 1960 yazında Fenerbahçe'deki evi yurt dışına çıkacağımız için kiralamamıştık. Yurt dışı çıkışları yasaklandığından yolculuğa da çıkamamıştık. Kalmış mıydık açıkta? Annem, anneannem ve ben. Haziran ayını Ankara'da geçirdim. Fazilet teyzenin ablası Hüviyet hala da birkaç hafta bizde kaldı. Fazilet ve Hüviyet annemin halasının kızlarıydı ama ben birine teyze, diğerine hala derdim nedense. Hüviyet hala Cumhuriyet'in en önemli eğitimcilerinden biriydi. Çocukluğum boyunca okuduğum Grimm kardeşlerin masallarının da tercümanıydı ayrıca. Bizde misafir kaldığı sürece benim odamda yattığı için geceleri uzun uzun sohbet ediyorduk. Ona rahatlıkla Nazım'dan, siyasetten, hatta annemin yanında asla lafını edemeyeceğim cinsellikten ve anneannemin yanında ağzıma alamayacağım ölüm temasından dahi söz edebiliyordum. Ne kadar doyurucu konuşmalar yapıyorduk Hüviyet halamla. Kendimi büyümüş, tamamlanmış hissediyordum onunla konuşurken. 27 Mayıs'tan dolayı birçok kişinin de mağdur olduğunu ilk o işaret etmişti bana. Bu konuda düşünmüştüm. Hapiste olan dostlarımız vardı. Bazı sınıf arkadaşlarımın babaları da içerideydi. Necdet dayı yurt dışında olmasaydı o da yas sahada yatıyor olacaktı. Birdenbire bir ağırlık çökmüştü yüreğime. Hüviyet halayla bu konuyu konuştuğumuz akşamın sabahında babama ne hissettiğini sormuştum. Kelimelerle tarif edemeyeceğim kadar derin bir üzüntü demişti babam. Kızıyordun ama Demokrat Parti'ye. Hala kızıyorum. O başka. İnsanların mutsuz ve mağdur edildiği durumlara sevinmek ancak zalimlerin işidir kızım. Babamla da enine boyuna didiklediğimiz bu konuyu annemle hiç konuşmamıştım çünkü onunla tartışmalarımız ben büyüdükçe azalacağına çoğalıyordu. Güvenle gezmeme kızıyordu, seçtiğim elbiseleri beğenmiyordu, arkadaşlarım hakkında değişik fikirleri vardı. Kimini çok seviyor, illa onlarla görüşmemi istiyor, annelerine iyi davranmadığını düşündüğü arkadaşlarımın etkisinde kalacağım diye onlarla görüşmeme mani olmaya çalışıyordu. Kızı olduğum halde beni hiç tanıyamıyordu annem. Kimsenin etkisinde kalmayacağımı, tüm yasaklara şiddetle tepki verdiğimi göremiyordu. Bir hırgürdür gidiyordu aramızda. Bir gün kızlarla oğlanların ilişkileri konuşulurken, eğer benim kızım öpüşmüşse ben kendimi şu pencereden atarım demişti. Doğru dürüst öpüşmemiştim bile ama yine de atlasana anne diye cevap vermiştim. Annem yerinden fırlayıp beni tokatlamak için eli havada bana doğru koşmuş, son anda vazgeçmişti. Seni doğuracağım ama taş doğursaydın, hiç olmazsa yontar, benden güzel bir heykel yaparlardı. Sen de istemediğin hiçbir şeyi yapamayacağı için heykel çocuğunu çok severdin. Ne güzel olurdu. Ayşe, beni çok yoruyorsun demişti zavallı anneanneciğim. 25. ayrımın sonu. Sayfa 221. Devamı 26. ayrımda.